Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte The Division 2'ye şöyle bir ilk bakış atacağız. Oyunun başlangıcından itibaren ne gibi bir atmosferi var, yapısı ne şekilde ilerliyor, bu gibi konulara değineceğiz. İlk olarak bu tarz tüm oyunlarda olduğu gibi karakter oluşturma ekranıyla başlıyoruz. Karakter oluşturma kısmında oldukça fazla özelleştirme seçeneği sunulduğunu söyleyebilirim. Kaşınıza, gözünüze, dudağınıza, burnunuza, çenenize, aklınızın alabileceği ne kadar özelleştirme alanı varsa hepsiyle ilgili işte büyüklük, küçüklük, derinlik gibi konularda özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Bu konuda oldukça fazla detayın sunulması her karakterin birbirinden ayrılabilecek farklı bir havada olmasını da sağlamış. Ben açıkçası bu tarz oyunlarda özelleştirme seçeneklerin fazla olmasını önemsiyorum. Burada gördüğünüz gibi saçımız, sakalımız, gerçi şu an kadın karakter olduğu için sakal da yok ama hepsiyle ilgili ayarlar mevcut. Ben karakterimi bu şekilde ayarladım sonuç olarak, özetlemek gerekirse. Ve dilerseniz artık karakterimizi de bitirdiğimize göre onaylayalım ve oyun dünyasına doğru giriş yapalım. Bakalım Division 2 birin üstüne neler katmış, ne gibi özellikler sunuyor. Gördüğünüz gibi oldukça güzel görselliğe sahne olan, atmosfere sahne olan bir ortam var. Grafiksel anlamda yine oldukça başarılı bir oyun var. Tabii ilk Division'ın ilk tanıtım videolarını düşünürsek o seviyeden hala daha uzağız ama özellikle şu an biz PC'de en yüksek ayarlarda oyun oynuyoruz ve görsel anlamda grafiklerin oldukça etkileyici durduğunu, oyunun albenisini yaratan özelliklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Şu an açılışta oyunun bize bazı dinamikleri öğretmesi adına kurulmuş olan ilk görevi yapıyoruz. Ben ilk andan itibaren şunu hissettim oyunda. Ateş ettiğiniz ilk andan itibaren, yani tam şu andan itibaren silahları kullanmak oldukça keyifli, ateş etmek oldukça keyifli. Ancak demin düşmanın da üstünde gördüğünüz bir yazıyordu. Oyun biraz looter shooter mantığında, aslında tam olarak looter shooter mantığında diyebiliriz. Yani hem ilerleyerek, ateş ederek düşmanları alt ettiğiniz, sonrasında da onların üzerinden çıkan şeylerle daha iyi ekipmanlar, daha iyi işte savunma armorları, kalkanlar veya silahlar topladığınız bir ilerleme mantığı hakim. Ve bu süreçte de sürekli olarak seviye atlıyorsunuz. Siz seviye atladıkça düşmanlarınız da seviye atlıyor. Şu an oyunun başında olduğumuz için bir seviye düşmanlar var. 2-3 mermi de ölebiliyorlar. Ancak ilerleyen seviyelerde bu durum bayağı değişebiliyor. Yani 100 mermiyle, 200 mermiyle bile zar zor ölen, belki ölmeyen düşmanlar gelebiliyor. Yani burada gerçekçilik unsuru olarak, insan bedeni olarak düşünmeyin. Tamamen bir ilerleme, seviye atlama durumu ve buna bağlı olarak da karakterlerin hasar seviyesi durumu var. Bir diğer değinmek istediğim konu, şu anda zaten görüyorsunuz, bazı ara sahneler o kadar güzel tasarlanmış ki sanki bir oyun ara sahnesi değil de bir yeni tanıtılacak filmin, dizinin bir fragmanı gibi üzerinde gayet emek verilmiş, uğraşılmış tanıtımlar var. Bunların oldukça hoşuma gittiğini söylemek istiyorum. O yüzden bunu da videoya katmak istedim. Bu kısmı sizlerde görün istedim. Zaten oyunda oynadıkça, ilerledikçe bu gibi sahnelere sıklıkla şahit olacaksınız. Dedikten sonra bir diğer noktaya geçelim. Oyunun haritası. İlk oyun New York'taydı. Bu sefer ise Washington DC'deyiz ve oyun alanı farklı bölümlere, parçalara ayrılmış durumda. Her bir bölümde farklı seviyede düşman zorlukları var. Yani o bölgelerden geçerken dikkatli olmanız gerekir. Kimi yerlerde devlet binaları varken, kimi yerlerde daha tarihi binalar, tarihi bir atmosfer var. Kimi yerlerde daha yeraltı dünyası, karanlık bir atmosfer var. Oyun alanının çeşitli noktalarında farklı atmosferler yaşayabiliyorsunuz. Gerçekten üzerine uğraşılmış, emek verilmiş bir dünya olduğunu ilk andan itibaren zaten hissedebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz atmosfer de bunu destekler nitelikte. Bu askerler bize karşı, daha doğrusu gelen bu güç, kuvvet 4 farklı gruba ayrılıyor. Biz oyunda ajanlar olarak aslında insanların hayatlarını bir şekilde devam ettirebilmesini sağlayan, onları koruyup kollayan güçleriz. Buna karşılık olaraksa 4 farklı grupla mücadele ediyoruz. Bunlar Hinas, Outcast, True Sons ve Black Tusk isimleriyle kendi içlerine 4'e ayrılıyorlar. Hepsinin farklı tasarımları, farklı güçleri var. Bir yandan da yine tekrar oyun dünyasını görüyoruz. Özellikle bu kısmı size göstermek istedim çünkü oyunda bazı yerlerde hakikaten böyle durup manzarayı izleme isteği uyandıracak noktalar var. Bu da oyunun açılış kısmında bunlardan bir tanesiydi. Sizlere bu alanı da göstermek istedim. Ve bu karşımızda, bize karşı olan bu güç, sürekli alt etmeye çalıştığımız bu gruplar aynı zamanda biraz da böyle kafadan kontak insanlar. Şu sol tarafta çıkan yeşil dumanı da görüyorsunuz. Bunlar çektikleri dumanın da etkisiyle böyle intihar bombacısı gibi üstünüze saldırabiliyor. Çünkü Division'ın konusu itibariyle dünyaya yayılan bir virüsün hakim olduğunu zaten biliyoruz ilk oyundan. Ve Bu oyun aslında ilk oyununda 7 ay sonrasında geçiyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Ve arka planda da şu anda daha da yakından görüyorsunuz. Beyaz Saray var. Amerika'nın aslında normalde devlet başkanının bulunduğu saray ama şu anda oyun itibariyle, oyundaki dünya itibariyle burası Base of Operations ismiyle bizim ana üssümüz diyebiliriz. Yani tüm ajanların toplandığı, bizim de bir ajan olarak burada çeşitli ekipmanlarımızı, mühimmatlarımızı görebildiğimiz, özelleştirmelerimizi, yani kişiselleştirmelerimizi ayarlayabildiğimiz bir ana bölge olarak adlandırabiliriz. Oyunda burası Beyaz Saray olmuş. Beyaz Saray'a da farklı bir bakış açısı olmuş. Örneğin bunlardan bir tanesi Stash. Nedir Stash? Oyun alanında üzerinizde taşıdığınız, ancak o sırada başka lootlar toplama ihtimaliyle bırakmak istediğiniz ama bir yandan da kenara atmak istemediğiniz şeylere Stash tuşuna basarak onları buraya gönderebiliyorsunuz. Daha sonra buradan alabiliyorsunuz. Oyun alanına bakacak olursak, çevreye bakacak olursak gerçekten dediğim gibi objelerin üzerinde oldukça emek var, uğraşılmış. Her taraf dolu dolu. Harita gayet güzel tasarlanmış. Hiçbir yerde bir boşluk hissetmiyorsunuz. Burası da bir revir alanı gördüğünüz kadarıyla. Dediğim gibi gerçekten her alan üzerine ince ince çalışılmış hissi veriyor. Burada da bir diğer alan var. Cove Dennison isimli bir arkadaşımız veya abimiz var diyelim. Ona gittiğimiz zaman da kendisi üzerinden level atladıkça topladığımız yetenek puanlarıyla açabileceğimiz özellikleri görebiliyoruz. Ben ilk yetenek puanımı shield, yani kalkan üzerine kullandım. Aynı anda iki farklı yeteneği üzerinizde barındırabiliyorsunuz ne kadar açarsanız açın. Bunları klavyede Q ve E tuşlarına atayıp oyun sırasında istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ben shield açtım. Bunun dışında perkler var. Perkler de işte çeşitli nişangahlar olsun, susturucular olsun veya fazladan bir silah taşıma, fazladan bir işte yardım kiti taşıma gibi üzerinizde taşıyabileceğiniz eşyalarla alakalı çeşitli geliştirmeler yapmanızı sağlıyor perklerde. Ve ben ilk perkümde ikinci silah taşıma olarak kullandım. Silahlar arasındaki detaylar çok güzel bir şekilde verilmiş. Silahların hasar seviyesi, atış hızları veya mermilerin düşme ivmesi gibi detayları ayrıntılı bir şekilde ve gayet anlaşılabilir bir arayüzde görebiliyoruz. Silahlarınızı çok uzak mesafelere atış yaparken merminin aşağı düşme ivmesini de düşünerek, hesaplayarak atış etmeniz gerekiyor. Bu gibi gerçekçi detaylar var. Karakteriniz üzerinde şu anda görebildiğiniz gibi işte kolluklar, dizlikler, eldivenler, çantalar gibi hem atış gücünüze hem de savunma kalkanınıza, yani armor gücünüze etki edecek şeyler var. Bunları da ilerledikçe sürekli olarak geliştirebiliyorsunuz. İsterseniz loot yapabilirsiniz, isterseniz de bu tarz buy sell kısmı, yani al sat yaptığınız noktalarda elinizdeki şeyleri elinizden çıkararak daha güçlülerini, belki diğer loot alanlarında bulamadığınız şeyleri almanız mümkün. Tabii her şey level'ınıza göre. Ben örneğin şu anda üzerimdeki bazı eşyaları sattım ve 3. seviye bir çanta aldım kendime. Gayet de şık gözüküyor. Ne dersiniz? Bence güzel oldu. Oyun alanında ilerlerken, görevlere giderken biraz oyunun yapısından bahsetmek gerekirse, genelde bir göreve giderken en azından 2-3 farklı böyle taşkınlık çıkaran grupla mücadele etmeniz gerekiyor. Bunlarla sık sık karşılaşıyorsunuz. Oyun alanında hem tek başınıza hem de 2 kişiden 4 kişiye kadar co-op olarak arkadaşlarınızla görevlere girebiliyorsunuz. Tabii görevlere co-op olarak girdiğiniz zaman görevdeki düşman zorluğu da aranızdaki en yüksek seviyede oyuncu kimse ona göre ayarlanıyor. Bu da diğer detaylardan bir tanesi. Tabii aynı zamanda bu durum sizin de belki daha hızlı bir şekilde seviye atlamanıza yardımcı olabilir. Şu an gördüğünüz gibi bir düşman grubu yine karşımızda. Bunlarla oyun alanında sıklıkla karşılaşıyoruz. Oyunun tamamını tek başınıza bitirmeniz de mümkün tabii ve toplamda 30 seviyeye kadar ana hikaye görevleri devam ediyor. Ve bunu bitirmek Ubisoft'un söylediğine göre yaklaşık olarak 30-40 saat civarı sürüyor. Ki görevlerin uzunluğundan aslında bu sürenin böyle olmasını ben normal karşılıyorum. Birazdan bir görevi de birlikte yapacağız ve görevin aslında ne kadar uzun olduğunu ben atlaya atlaya sizlere göstereceğim. Dediğim gibi 30-40 saat bu sürüyor. Daha sonrasında endgame, yani oyun bittikten sonraki içerikler var bir de. Oyunu bitirdikten sonra işte Dark Zone gibi, ilk oyunda olduğu gibi Dark Zone gibi veya farklı özellikleri kullanabileceğiniz yeni alanlar gibi çeşitli farklı içerikler açılıyor. Bunların da yaklaşık 15-20 saatlik bir oyun deneyimi vaat edeceğini söylüyor Ubisoft. Oyun alanında çeşitli böyle eko noktaları var. Bunları aktif ettiğiniz zaman o alanda daha önce bulunmuş insanların bazı konuşmalarını görüyorsunuz. Bunlar da oyun dünyasıyla ilgili size çeşitli bilgiler veriyor. Peki oyundaki içeriklerle ilgili yine konuşmaya devam edecek olursak 30. seviyeden sonra ne oluyor? Dediğim gibi 30. seviyeden sonra Sizi sürekli olarak daha iyi silahlar, ekipmanlar almaya iten çok daha zorlayıcı düşmanlarınız oluyor bir kere. PvP etkinlikleri oluyor ve Specialization, yani özelleştirmeler isminde, biraz telaffuzu da zor. Özelleştirmeler isminde yeni bir olay açılıyor ve bununla birlikte 3 farklı sınıf sizlere sunuluyor. Bu sınıflardan herhangi birisini seçerek onun yetenek ağacında çeşitli şeyleri açarak kendinizi, karakterinizi daha da geliştirebiliyorsunuz. Ama tek bir seçtiğiniz şeyde ilerlemek zorunda değilsiniz. Daha sonra o en başta gördüğümüz Base of Operations'a giderek bu sınıf seçiminizi oradan tekrar değiştirebiliyorsunuz. Ubisoft'un oyunla ilgili yol haritası da şu an için en azından 2019'un sonuna kadar aşağı yukarı belli. Oyuna yazın, sonbahar ve kış döneminde olmak üzere, yani 3 farklı mevsimde 3 farklı genişleme sunulacağı, tamamen ücretsiz içerik sunulacağı ve bununla birlikte bu 3 sınıfa yenilerinin de ekleneceği söyleniyor. Ancak biz şu an ilk bakış kısmında olduğumuz için oyunu henüz öyle 40-50 saat kadar oynama fırsatımız olmadığı için o kısımlara çok fazla değinemiyoruz. Dediğim gibi bu ilk bakış videosu olacak. Burası da Theater Settlement isimli farklı bir Base Operations'a benzeyen bir noktamız. Burada da yine çeşitli olaylarla görev alma, işte kendinizi, karakterinizi özelleştirme ile ilgili bazı şeyler yapabiliyorsunuz dedikten sonra esas can alıcı kısım olan görevlere geçmek istiyorum. Ben açıkçası görevler kısmında oyunun neden 30-40 saat süreceğini anladım dedim ama bunun nedeni aslında görevlerin biraz fazla uğraştırıcı ve uzun olmasından kaynaklı. Çünkü genel itibariyle işte biri mi kurtarılacak, oradan bir şey mi alınmak isteniyor? Gideceğiniz noktaya giderken sürekli olarak böyle dalga dalga düşmanlarla uğraşmanız gerekiyor. Tek başınıza neredeyse 100 kişiyle 200 kişiyle mücadele etmeniz isteniyor bir görevde sizden ve bunun için yaklaşık yarım saat boyunca, 45 dakika boyunca sürekli olarak çatışmalara giriyorsunuz. Örneğin şu an çatışmanın ilk aşamasını ben bitirdim, atladım. Sonra ne yaptık? Bir kapı açıyoruz. Olayın farklı bir noktasına doğru gidiyoruz ve orada tekrar düşmanlarla kapışıyoruz. Tabii bu sefer daha fazla düşman var. Bizi daha çok zorluyorlar. İşte daha fazla üstümüze geliyorlar. Biz de haliyle onlarla uğraşmaya çalışıyoruz. O sırada işte çeşitli böyle patlamalar, çatlamalar oluyor. Hızlanalım. Burayı hızlandırıyorum. Gördüğünüz gibi ateş ettim, ateş ettim. Çatıştık. Güzel. Peki sonra ne oluyor? Buradaki çatışma da eninde sonunda bitiyor. Acaba bundan sonra sonuca mı gideceğiz diyorsunuz? Hayır. Burası geçti. Ne oluyor? Bir kapı daha açıyorsunuz. O kapıdan ilerledim. Ben açıkçası burada bir piyano görünce dedim belki bir çalma, etkileşime girme vardır, ancak yokmuş. Neyse, buradan da geçelim, devam edelim. Ne oluyor? Başka bir alana geldiniz. Tekrar yine düşman sürüsü üstünüze geliyor. Yine onlarla kapışıyorsunuz. Onları alt ettikten sonra ne oluyor? Bir kapı daha açıyorsunuz. O kapıdan geçiyorsunuz. Etrafta yine böyle lootlayabileceğiniz şeyler var. Onları lootluyorsunuz. Sonra yine bir düşman grubu var. Bu sefer biraz daha zorlayıcılar. Yine üstünüze geliyorlar. Yine siper alarak onlara karşı savunmaya çalışıyorsunuz. Burada biraz da hasar aldım. Ancak en sonunda onları da bir şekilde alt ettikten sonra karşınıza ne çıkıyor dersiniz? Evet, orada gördüğünüz bir kapı. Yine bir kapı. Tabii ben önce kapıya gitmeden etrafı bir lootluyorum ki bu kadar mücadele ettik. Yanımızda 1000 tane mermi de taşısak yetmeyebiliyor. Kapıyı açıyoruz. Açamadık. Açıyoruz, evet, kapıyı açıyoruz, devam ediyoruz. Ne var? Yine düşmanlar var. Ancak en sonunda artık boss'a geldik. Tabii ben bu arayı biraz atladım. Bunun gibi 3-4 stage daha, 3-4 bölüm daha bu şekilde kapışa kapışa en sonunda boss'a kadar geldik. Karşımızda 2 seviye bir boss var. Oyunun en başındaki en kolay boss'lardan bir tanesi. Ancak o bile yaklaşık böyle 50-100 mermiden aşağı kolay kolay ölmüyor. Gördüğünüz gibi sıkıyorum. Ancak kendisine pek bir etki etmediğini de söyleyebilirim. Tabii arkadaşlarınızla birlikte girdiğiniz zaman özellikle ilerleyen seviyelerdeki görevleri düşününce 4 kişi olarak buraya girmek oldukça daha etkili olacaktır. Tabii bu çatışmaların dinamiğiyle ilgili de farklı gelişmeler var. Örneğin ilk oyundan farklı olarak Ubisoft bu süreçte sürekli olarak oyuncuları dinledi ve değişmesini istediği şeylerin, oyuncular ne istiyorsa onları oyuna entegre etmeye de çalıştı bir şekilde. Örneğin düşmanların hasar alma sistemi, artık onların kalkanların, armor dediğimiz, yani kalkanların farklı parçalara ayrılıyor. Tek bir bütün olarak değil, hepsi farklı bir nokta olarak düşünülüyor ve siz tek bir noktaya, böyle bir boksör gibi tek bir noktaya odaklanırsanız ve oradan düşürürseniz rakibinizin bir noktasını zayıflatıp onu alt etme konusunda daha fazla avantaj elde edebiliyorsunuz. Bu gibi değişiklikler var. Peki ne oldu? Ben boss'u öldürdüm, olay bitti mi? Hayır, gördüğünüz gibi yine düşmanlar geldi üstüme. Onları alt ettikten sonra karşımda bir kapı var. Adamlar çıkamayalım diye mekanın kapısını kilitlemişler. Kapıya bir tane tahta koymuşlar, iki de zincir bağlamışlar, ancak kapı boss'tan daha zor. Öyle söyleyeyim size. Kapının belli bir hasar seviyesi var. Biz bu kapıyı böyle arka arkaya 10-15 tane şarjörü boşaltıp iki tane el bombası atıp öyle patlatabiliyoruz. Ancak o şekilde açabiliyoruz. Genel itibariyle şu son 5-10 dakikalık kısımdan aslında oyunun görev mantığının nasıl ilerlediğini de bir şekilde anlatabilmişimdir diye tahmin ediyorum. Bakalım kapı patlasa ne olacak? Bir de kapının patlamasını görelim. Evet, sıkıyoruz, sıkıyoruz. Kapı bir şekilde umarım ki patlayacak. Böyle şeylerin bu kadar uzaması aslında oyunun 30-40 saati uzamasının da sebebi olarak görebiliriz. Kapıyı açtık, bitti mi? Bitmedi. Yine birkaç tane düşman geldi. Neyse ki onları da temizledikten sonra görev başarıyla bizim için tamamlanmış oldu. Bu görevin sonunda ne olduk? Rehin alınan bir kişiyi kurtarmıştık. Ancak tüm bu süreç boyunca yaklaşık 45 dakika boyunca ben 1000 kişi falan öldürdüm diye tahmin ediyorum. Görevlerin bu şekilde ilerleyeceğini düşünürsek aşağı yukarı bu süreç bir süre sonra sürekli ateş et ilerle, ateş et ilerle belki oyundan aldığınız keyfi baltlayabilir ama bu ne tarz oyunları sevdiğinizle de alakalı. Örneğin bu tarz aksiyonları seviyorsanız, bu tarz oyunlara aşinaysanız bundan oldukça keyif alarak da oynayabilirsiniz. Yani Division 2 aslında herkese değil de türü sevene hitap eden bir oyun olmuş diyebilirim genel itibariyle. Yine görevden çıktıktan sonra gördüğünüz gibi oyun alanında Washington DC'de etrafta taşkınlık çıkaran insanlarla bizim iyi tarafta olan birliklerin yine mücadelesini izliyoruz. Onlara yardıma gidiyoruz. Bu tarz olaylarla dolu, bu tarz bir kaos ortamıyla dolu oyun alanı anlamında gerçekten başarılı. Üzerine uğraşılmış bir Washington DC var. Etrafta dolaşmak bile keyif verecektir kesinlikle. Çatışmalar da oldukça uzun sürüyor. Ancak bu görevleri esas arkadaşlarınızla birlikte oynarsanız o zaman çok daha keyifli olacağını düşünüyorum. 4 kişi birlikte girip bu alanları hızlıca temizleyip görevleri daha hızlı bir şekilde aşabilirsiniz. Oyunun hikaye kısmını bitirdikten sonra oynayabileceğiniz yine 15-20 saatlik bir içeriğin olması, daha farklı, daha zorlayıcı görevlerin, özelliklerin sizi bekliyor olacak olması. Oyuna ilerleyen günlerde de yani sene boyunca da Ubisoft'un ücretsiz içeriklerle destekleyecek olması The Division 2'yi alma sebepleriniz arasında olabilir açıkçası. Bu videomuzda The Division 2'ye şöyle bir ilk bakış attık. Oyunun başlangıcında neler var? Ne gibi bir açılış bizleri bekliyor? Sonrasında neye doğru evrilecek? Bunları sizlere aşağı yukarı aktarmaya çalıştım. Oyun alanını, çatışmaları, görevleri sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizlerde de Division 2'ye karşı bir fikir oluşmuştur. Bizden bu videoluk bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.